Üçüncü ayrım. Sayfa 37 başlık İnönü'nün istediği muhalefet ve Hüseyin Cahit'in mektubu. Bir parti kurmaya karar vermek sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Türkiye'de iyi niyetle başlamış ve başlattırılmış ikinci parti denemeleri vardı. Hiç kimse Atatürk kadar bir muhalefet partisi özlemi duymuş olmasın. Sonunda Atatürk de bu hicranla elini bastırıp Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasına razı olmuştu. Atatürk'ün memleketimizde özleyip de günün şartları yüzünden başaramadığı belki tek dava budur. Devlet Başkanı gerçi Gençlik Bayramı nutkunda da, meclise açış nutkunda da demokratik cihazlanmadan bahsetmişti. Ancak bu demokratik cihazlanmadan ne anladığını da bu nutuklarında açıklıyordu. Onun ister göründüğü demokrasi bir şekil demokrasisiydi. Birçok eski dostlarımdan bu konuda ikazlar alıyordum. Bu dostlar parti kurmaktan kaçınmamı tavsiye ediyorlardı. Bunlardan biri İttihat ve Terakki Fırkası günlerinden beri yakından tanıdığım yazar Hüseyin Cahit Yalçın'dı. Hüseyin Cahit Yalçın bana gönderdiği bir mektubunda bir parti kurmak üzere olduğumu gazetelerden öğrendiğini yazıyor ve günün şartları üzerinde uzun derin düşüncelerini sayıp döktükten sonra daha barış gelmemiştir. Memleket ateş ve kan içine düşebilir. Bu takdirde partinizin durumu ne olacaktır? Bence parti kurmak için zaman erkendir ve bundan vazgeçin diyerek bana parti kurmaktan kaçınmamı eski bir iddiatçı olarak tavsiye ediyordu. Ben Hüseyin Cahit'e bir cevap yazdım. Bu mektubumda memleketin ve dünyanın şartlarını kendi açımdan yorumladıktan sonra Türkiye'de sağlam bir ikinci parti kurulmasına zaruretlerini anlattım ve dedim ki biz partiyi kuracağız, kendimize güveniyoruz. Millete sonsuz bir itimadımız var. Memleketin başına bir savaş afeti gelecekse o zaman kendimizi ilk ateşe atacak olanlar da biz olacağız. Bundan emin olunuz. Türkiye her çeşit idareden geçmişti. Mutlakiyeti, meşrutiyeti, devrimci cumhuriyeti görmüştü. Devrimci cumhuriyeti sürdürebilmek için Atatürk gibi müstesna dehalara ihtiyaç vardı. O müstesna adam ölmüş, mucizeler devri kapanmıştı. Dünyanın zafer kazanmış milletleri demokrasiye giderken bizim başka bir yola sapmamız ya da aldatıcı demokrasi oyunları içinde bulunmamız mümkün değildi. Atatürksüz bir Türkiye'nin nasıl idare edilmesi gerektiği konusunda sağlam bir karara varmamız zorundaydı. Evet, kabul ediyorum ki şartlar nazik, durum tehlikelidir. İktidardan vazgeçmek istemeyecek bir halk partisi, yeni kurulacak partiyi perişan edebilecek kuvvettedir. Fakat memleketin başka çaresi kalmamıştır. Üstelik millet geçen 15 yıl içinde Halk Partisi'nden daha çok akıllanmış ve Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesinden pek çok uyarıcı dersler almıştır. Milletin olgunluğuna güvenerek işe girişecek yeni bir parti, iktidara geçmese bile muhalefetteki uyarmalarıyla büyük hizmetler yapabilecektir. Menderes'in tüzük ve program çalışmaları. İşte yeni partiyi bu şartlar içinde kurmaya karar verdik ve vakit geçirmeden tüzük ve program çalışmalarına başladık. Bu çalışmalarda Adnan Menderes'in ve öteki kurucu arkadaşlarımızın büyük emekleri yatar. Basının sıkı takibi ve tazyiki altında olduğumuz için dikkati çekmemek maksadıyla devamlı olarak bir yerde toplanmıyorduk. Çeşitli mekanlar içinde yapılan bu toplantılar bazen ikili, bazen üçlü, bazen dörtlü oluyordu. Bütün bu görüşmeler sırasında Menderes bir bir fikirlerini açıklıyor. Bir taraftan görüşülenlerin üzerlerine özetlerini çıkarıyor. Bir taraftan da bu görüşlere uygun tüzük ve program maddelerini formüle ediyordu. Mükemmel bir hafızası, yatkın bir kalemi, veciz bir ifade tarzı olduğunu bu çalışmalar sırasında iyice fark ettim. Gün geçtikçe kendisine sevgi ve güvenim artıyordu. Her tüzük ve program maddesine bazen saatlerce, bazen günlerce durulmuştur. Bu müzakereler sırasında Menderes'in memleketi nasıl derinden ve gerçekten bildiği de ortaya çıkıyordu. Mali meselelere büyük bir vukufu vardı. Kredi musluğunu açıp kapamakla memleket ekonomisi üzerinde ne büyük tesir yapabileceğini çok iyi biliyordu. Köylüyü, esnafı, küçük sanatlar erbabını aralarında yaşamanın dertlerini paylaşmanın sıcaklığı içinde tanıyordu. Bir noktayı daha belirteyim. Bu toplantılar sırasında Şükran'la gördüğüm şey şu olmuştur. Arkadaşlarım sosyal mefhumları ayrı ayrı manalarda anlamıyorlar, ayrı açılardan değerlendirmiyorlar, tam bir anlayış beraberliği içinde bulunuyorlardı. Böyle olunca işler kolaylaşmış olmakla kalmıyor, gelecek günlerde ihtilafa düşmek ihtimalleri de azalmış oluyordu. Bu nokta çok önemlidir çünkü hatırlanacağı gibi Halk Partisi'nde demokratik ıslahat yapmak için birleşmiş arkadaşlardık. Halk Partisi içinde fikirlerimizi yürütmek imkanı bulamayınca ve bu partiden ayrılmak zaruretiyle karşı karşıya kalınca yeni bir parti kurmak yolunu tutmuştuk. Bir partide yapılacak ıslahat başka bir partinin karşısında yer alacak. Bir partinin fikir temelini kurmak başkaydı. Yeni bir parti için memleketin gerçek şartlarını yanılmadan bilmiş olmak gerekir. Bu da yetmez. Buna dünya şartlarını da iyice ve kesin olarak bilmiş olmayı eklemek lazımdır. Türkiye'nin sosyal portresi ve temel düşünceler. Arkadaşlarımla uzlaşma gereği duymadan anlaşabildiğimiz temel düşüncelerimizi şöyle özetleyebilirim. 1. Atatürk ilkelerinin yurtta yerleşmiş ve ulusça benimsenmiş olduğuna inanıyorduk. Yani inkılaplar çağı Atatürk'ün ölümüyle kapanmış, sosyal tekamül çağı başlamıştır. Atatürk İnkılapları sağlamdır, oturmuştur. Bunların tekamül ettirilmesi gereklidir. İnkılapların en büyüğü olan Cumhuriyet demokrasi esaslarıyla desteklenerek hedefine ulaştırılacaktır. 2. Ta 3. Selim'den bu yana bütün yenilik hareketleri tepeden tabana, yukarıdan aşağı yapılmıştır. Devletin üst yapısını teşkil eden kuvvetler çeşitli sebeplerle batılılaşma zorunluluğunu duymuş ve bunu altyapıya kabul ettirmeye çalışmıştı. 1945 yılında altyapının bu kurtarıcı fikirlerle bilinçleşmiş olduğu noktasında mutabıktık. Bugün devletten millete doğru değil, milletten devlete doğru bir fikir ve uyarma akımının başlaması gereklidir. Öyleyse kuracağımız partinin devlet yönetimini aşağıdan yukarıya doğru işleten bir parti olması icap eder. Başlık toplum yapısı bakımından 3. Türkiye toplum yapısının Batı milletleri toplum yapısına uymadığını görüyorduk. Bir kere memleketimizde sınıflar keskin çizgilerle birbirlerinden ayrılmamışlardır. Tersine birbirlerinin içinde birbirleriyle mütedahil olarak yaşarlar. Patron işçi ile ağa çoban da hem menfaat hem hayat görüşü bakımından batıdaki gibi çatışma içinde değildir. Yine Türk devleti batıdaki gibi bu sınıflardan birine dayanmaz. Devlet bütün tarihi boyunca milli devlet vasfını taşımıştır. Onun için her tabakadan halk devlete devlet baba der. Devlet baba sözü başka dillerde yoktur. Halk böylece devleti kendisinden saydığını göstermiş olur. Bütün tarih boyunca Türk halkı bu sebepten ihtilal yapmamıştır. Zaman zaman yer yer görülen Anadolu isyanları halkın devlete değil, tersine devleti temelde korumak için devletin yöneticilerine karşı başkaldırmasıdır. Bir çeşit sahip olduğu devletin savunmasıdır. Görülüyor ki zengini, fakiri, patronu, işçiyi, ağayı, çobanı aynı şefkat ve adaletle yöneten koruyucu devlet yönetimi geleneğinden geliyoruz. Devrimci Cumhuriyet süresi de bu karakter içinde geçmiştir. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyi sözünü besleyen kaynak da budur. Rejim bakımından 4. Batı memleketleri eski Yunan'dan aldıkları demokrasiyi kendi toplum yapılarına göre biçimlenmişlerdir. Krallığın ve aristokrat sınıfın tasfiye edilememesi sebebiyle iki meclisli parlamentolar kurulmuş, keskin çizgilerle birbirlerinden ayrılmış sınıfların çatışmadan bir arada yaşama zorunluluğundan da muhtar idareler, anayasa mahkemeleri gibi müesseseler doğmuştur. Biz saltanat müessesesini yıktığımıza, sınıflar da birbirlerinin içinde yaşadıklarına ve milletçe devlet baba felsefesi geleneğinden geldiğimize göre ne iki meclisi parlamentoya ne batının anladığı manada sınırsız muhtar idarelere itibar edemezdik. Politika kuvvetleri seçim yoluyla halkın eline geçecek, iktidarlar halktan gelen politik temayüllere göre memleketi yöneteceklerdir. Bütün kuvvetleri meclisin nefsinde toplayan Atatürkçü anayasasının öngördüğü budur. Hükümetler gerekirse muhtar idarelerin fikirlerini alabilirler, bu fikirleri kendi yönetimleri içinde değerlendirebilirler. Fakat bu idarelerin sorumsuz müdahaleleri, politikaya katılmaları Atatürk anayasasının ve devlet yapımızın dışında kalır. Ancak bu kuvvetli hükümetler fikrinin tek bir tehlikesi vardır. O tehlike de iktidarların kuvvetini iktidarda kalmak için kullanmaya kalkması. Bu da seçimlerin adalet cihazına tevdi edilmesiyle önlenebilir. 5. Tarihi gelişmemizin geçirdiği tecrübelerden faydalanarak layıklık mevzuunda hassas olmamız gerektiği konusunda da müttefiktik. 6. Halk Partisi bir kadro partisiydi. Devletin halkın içine uzanmış bir kolu diye tarif etmek mümkündür. Devrim şartları içinde başka türlü olması da mümkün değildir. Başlık: Biz bize benzeriz. 6 maddede özetlediğim prensip fikirler Atatürk tefekkürünün Kemalizmin aydınlığında varılmış sonuçlardır. Atatürk Anayasası da bunları gerçekleştirmek için hazırlanmıştır. Bu anayasa hazırlığı sırasındaki komisyon çalışmalarının birinde bir ikinci grup sözcüsü, sanırım Çolak Salahattin Bey, Gazi'ye bu teklif ettiğimiz anayasa hangi memleketin anayasasına benzer diye sormuş ve Gazi de kendisine hiçbir memleketinkine benzemez. Çünkü biz bize benzeriz efendiler diye cevap vermişti. Bu cevabın taşıdığı mana büyüktür ve yukarıda anlattığım memleket gerçeklerine dayanmaktadır. Bu itibarla biz demokrat Demokrat Parti'yi kurup ilk demecimizi verdiğimiz zaman anayasa ile tam bir beraberlik içindeyiz derken bu memleket görüşümüzü ifade etmiş bulunuyorduk. Nitekim yine bu fikrimizi ben Demokrat Parti'nin 1. Büyük Kongresi nutkunda dile getirmeye çalışmışımdır. Bu sebeple biz 15 yıl süren Demokrat Parti'nin hayatı boyunca Atatürk Anayasası'nı değiştirmeyi bir dakika bile düşünmemiştik. Çünkü bu anayasa vatandaşa hem en geniş hürriyeti vermekte hem de bu hürriyetin dönüp kendisini yok etmesine engel olmaktadır. İşte bu temel konular ve memleket gerçekleri üzerinde arkadaşlarımla mutabık kalabilmiş olmamızı bugün de şükranla hatırlıyorum. Başlık: Demokrat Parti'yi nasıl kurduk? Ben ve arkadaşlarım partinin tüzük ve programı ortaya çıkıncaya kadar ağzımızı sıkı tutmaya kararlıydık. Nihayet üzerinde en çok durulan devletçilik maddesini de formüle ettikten sonra partinin ismi kondu: Demokrat Parti. O güne kadar ben Halk Partisi'nden istifa etmemiştim. Bu iş bana sevimsiz ve zor geliyordu fakat yapacak başka bir şey de kalmamıştı. Program çalışmalarını bitirdiğimiz gün oturup Halk Partisi'nde bir istifa mektubu yazdım. Bu mektupta Halk Partisi manevi şahsiyetine duyduğum hürmet duygularımı belirttim ve aralarından ayrıldığımı yazdım. Bu esasen Halk Partisi tarafından beklenmekte olan bir şeydi, hatta biraz gecikmiş sayılabilirdi. Bugünlerde Doktor Cemal Tunca da Halk Partisi'nden istifa edip bize katıldı. Ayrıca Halk Partisi'nden ayrılıp bize katılacaklarını bildiren başka milletvekili arkadaşlar da vardı. Bunların bazıları Halk Partisi içinde kalmayı kendileri için daha uygun buldular. Bizim mecliste sesimizi duyuracak küçük bir kadromuz zaten mevcuttu. Bu sebeple Halk Partisi'nden aktarmalar yapmak için hiçbir gayret sarf etmeye lüzum görmüyorduk. 1945 yılını bu çalışmalar içinde bitirdik. Demokrat Parti'nin tüzük ve programı bir kere daha okunup gözden geçirildikten sonra kurucular tarafından imzalandı ve Refik Koraltan'a verildi. Partinin kuruluş formalitelerini ikmal etmek işini Koraltan üstüne almıştı. Gitti ve 2 saat sonra döndüğü zaman Demokrat Parti resmen kurulmuş, gereken bütün formaliteler ikmal edilmişti. Başlarken bu işin bu kadar kolay gitmesi ileride işlerin güçleşeceğine alametti. Çünkü formalitenin ikmalindeki bu sürat iktidarın partimize olağanüstü ilgisini gösteriyordu. Bu olağanüstü ilgi yarın ters işleyebilirdi. Nitekim işledi de. Başlık: İlk basın toplantısı. Hemen o akşam 7 Ocak 1946 Pazartesi günü akşamı bir basın toplantısı ile partinin kurulduğunu açıkladım. Bu münasebetle basına yaptığım konuşmada Demokrat Parti'yi fikirlerin aşağıdan yukarıya doğru işlediği bir parti olarak kurduğumuzu, tüzüğün buna göre yapıldığını ve anayasa ile tam bir beraberlik içinde bulunduğumuzu söyledim. Şimdiden kendilerini karşımızda görenler Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesinin başarısızlıklarından söz açıyorlar ve bizim sonumuzun da buna benzeyeceğini söylemekten çekinmiyorlardı. Bunlara karşılık verdim. İnkılapların yerleşmiş olduğunu, milletin son 15 yıl içinde büyük tecrübelerle olgunlaştığını, aynı hataların tekrarlanmayacağını anlattım. Bu sırada basın toplantısında bir gazeteci bana "Partiniz sağ mıdır, sol mudur?" diye bir soru yöneltti. "Demokrattır," dedim. "Programımızı inceleyiniz, orada yerimizi bulacaksınız." Menderes benim yanımda oturuyordu. Hemen beni teyiden ekledi. "Siz Halk Partisi'nin yerini bulun, biz Demokrat Parti'nin onun neresinde olduğunu gösterelim." Karşılıklı bir görüşme başlamaması için hemen konuşmama devam ettim ve memleketin kalkınması için yabancı sermayeye ihtiyaç olduğunu belirttikten sonra hiçbir suretle halkın huzurunu bozmayacağız dedim. Böylece hem büyük bir gerçeği açıklamış oluyor hem de iktidara kışkırtıcı bir politika gütmeyeceğimizi duyuruyordum. Sanıyorum o konuşma bu ana çizgiler içinde geçmiştir. Ertesi sabah bütün Türkiye gazeteleri Demokrat Parti'nin kuruluşunu büyük manşetlerle veriyorlardı. İstanbul basını tamamen bize dönmüş gibiydi. Anlaşılıyordu ki ilk adımımız muvaffakiyetle atılmıştı. Partimize giren Doktor Cemal Tunca'nın Yenişehir'deki evini partimizin merkezi yapmıştık. Çalışmalar başladı. Türkiye'nin dört tarafından partimizin şubelerini açmak için müracaatlar yapılıyordu. Önümüzdeki seçimleri bir yıldan fazla zaman olduğu için teşkilatın kurulması işini aceleye getirmek istemiyor. Partimize girmek isteyenlerin üzerinde titizlikle duruyorduk. Başlık: Yabancı gazetecilerle. 1946 Ocak ayı bu araştırmalar teşkilatlanma hazırlıkları içinde geçti. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurarak milletvekillerimize bir grup odası verilmesini istedik. Bu dileğimizi de hemen karşıladılar. Arkadaşlarım gerek mecliste ve gerekse partide geceli gündüzlü çalışmalara başladılar. Gerçekten büyük bir feragat ve vatanperverlikle işe koyulmuşlardı. Yabancı basın temsilcileri parti lideri olarak benden bir beyanat almaya çalışıyorlardı. Özellikle Demokrat Parti'nin dış politika bakımından ne düşündüğünü merak ediyorlardı. Biz dış politika tutumumuzu daha önceden tespit etmiştik. Bunun da açıklanması gerekti. Bu münasebetle dış basın temsilcileriyle bir basın toplantısı yaptım. Bu toplantıda aynen şunları söyledim. İktidar partisiyle iç meselelerde belki çok çatışacağız. Fakat memleketin kaderi dış politikada iki partinin müşterek hareket etmesine icap ettirir. Bu bakımdan dış politikada CHP ile tamamen mutabıkız. Atatürk'ün Türkiye'nin istikbalini ve dünya barışını hedef tutan siyasi partimizin de daima sadakatle takip edeceği yoldur. Esasen bir dış tehdit veya tehlike karşısında haysiyet ve şerefin emrettiği tek yolda yürümekte gerek halkçı gerek demokrat bütün yurttaşlar arasında en ufak bir düşünce farkı bulunabileceğine asla ihtimal verilemez. Bu açıklamam yabancı basını tatmin ettiği gibi Halk Partisi çevrelerini de memnun etti. Ertesi günü Ulus başta olmak üzere Halk Partisi'ni tutan gazeteler demecini geniş manşetlerle okuyucularına duyurdular. Böylece Halk Partisi ile ihtilaflı konumuzu yalnız iç meselelerimize hasretmiş, dış politikayı görüşme alanının dışında bırakmış oluyorduk. Bunun böyle olması da gerekliydi. Başlık DP'nin İl kuruluşu. Bir aylık bir sessizlikten sonra ilk olarak Ankara'da teşkilatımızı kurduk. Anadolu Ajansı Ankara İl Teşkilatı'nın kurulduğunu bülteninde yayınladı ve radyoda yayınlar arasına aldı. Adnan Menderes Aydın ve Manisa üzerinde çalışmalar yapmıştı. Aydın'da Ethem Menderes, Manisa'da Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun başkanlığında Demokrat Parti kuruldu. Artık büyü bozulmuştu. Her gün birkaç il, birçok ilçe ve bucakta Demokrat Parti kurulmaya devam ediyordu. Anadolu Ajansı kuruluşları vermemeye başladı. Böylece Halk Partisi ile Demokrat Parti arasında ilk gerilim ortaya çıkmış oldu. İktidar yeni partinin hızla gelişmesinden tedirgin olmaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra Halk Partisi memleketi 23 bölgeye bölerek her birine bir parti müfettişi gönderdi. Bu parti müfettişleri gittikleri bölgede Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye doğru başlayan akımı durdurma, illerde devlet idaresini Demokrat Parti'ye karşı kullanmaya çalışıyorlardı. Buna rağmen gayretler boşa gidiyordu. Demokrat Parti bütün Türkiye satında yıldırım hızıyla gelişmeye devam etti. Başlık Adnan Menderes ve Demokrat Parti. Adnan Menderes'in siyasi hayatı Demokrat Parti ile iç içedir. Bu sebeple Adnan Menderes'ten konuşmak gerektiği zaman Demokrat Parti'nin gelişim çizgisini belirtmek icap eder. Çünkü bu çizgi aynı zamanda Menderes'in siyasi çizgisidir. Menderes karşımızdakilerin davranışlarını en hurda teferruatına kadar saati saatine değerlendiriyor ve genel idare kurulunu isabetli tedbirlerle uyarıyordu. Denilebilir ki Adnan Menderes'in siyasi antenleri günün 24 saatinde açıktı ve hassasiyetle işlemekteydi. Demokrat Parti yurt ölçüsünde geliştikçe Halk Partisi'nin mukavemeti de o ölçüde açığa çıkıyordu. Bölgelere gönderdikleri parti müfettişleri kanalıyla dünya barışının henüz kurulmamış olduğunu, milletçe birlik ve beraberlik içinde olmak günleri yaşandığını, Demokrat Parti'nin iktidarın teşvikiyle kurulduğunu, tıpkı Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi kısa bir süre sonra kapatılacağını, o zaman da vatandaşların çok güç durumlarda kalabileceğini yayıyorlar. Neredeyse Demokrat Parti'ye girmeyi vatan hainliği seviyesinde gördükleri bile oluyordu. Başlık: Huzur her şeyin üstünde. Bizim büyük titizlikle dikkat ettiğimiz husus Halk Partisi'nden de gelmiş olursa olsun, iktidar elindeki kuvvetlerle nasıl manevralara girerse girsin, Demokrat Parti olarak kendi çizgimizden dışarıya çıkmamak olmuştur. Bu çizgi yukarıda belirttiğim gibi memlekette vatandaş huzurunu sağlamak için kanun yolundan şaşmamak, sertliğe, sertlikle karşılık vermemek, iktidarın tuzaklarına düşmemektir. İlk çatışma bu iktidar muhalefet balayı Adnan Menderes'in 31 Mart'ta İzmir İl Merkezi'nde yaptığı basın toplantısına İçişleri Bakanı'nın verdiği sert cevabı ile bozuldu. Menderes bu basın toplantısında yukarıdan beri saydığım iktidar propagandalarını çok sakin bir üslup ile sayıp döküyor, şöyle diyordu. Unutulmamalıdır ki memleket partiler için değil, partiler memleket içindir. Esefle arz etmek mecburiyetindeyim ki yer yer bazı idare amirlerinin gayretkeşliklerinden başka Halk Partisi'nin bazı elemanları makbul olmayan bazı propaganda ve faaliyet istikameti tutmuşlardır. Çokluk kulaklara fısıldanan bu propaganda, isnat, tazyik ve hatta tehditlerin neler olduğunu halkımız bilmektedir. Bunlar açık olarak ve umumi efkar karşısında yapılmıyor, söylenmiyor. Memnunluğu mucip olan şudur ki, bütün menfi gayretlere rağmen Demokrat Parti yurdun her tarafında büyük bir ilgi, sevgi ve güvenle karşılanmaktadır. 4 gün sonra İçişleri Bakanı Hilmi Uran, Menderes'in beyanatına karşılık verdi. Karşılık, bakanlık seviyesinin dili ve üslubu olmaktan uzaktı. Halk Partisi'nin aşırı bir sözcüsü gibi konuşuyor ve iktidarın Demokrat Parti karşısındaki yerini iyice belli ediyordu. Bu cevabı birlikte okuyalım. Menderes'in İzmir beyanatı doğru değildir. Bize vatandaşlardan bu mevzuda asla bir şikayet gelmemektedir. Ancak Demokrat Partililerin neden bu şekilde konuştuklarını anlamak güç değildir. Halk Demokrat Parti'den yüz çevirdikçe Demokrat Parti efkarı her vesileyle müşkilat bile karşılaştıklarını söylemektedirler. Birçok yerlerde taraftar bulamadıklarından bu tarz propagandaya başlamışlardır. Demokrat Parti'nin teşekkülüyle Cumhuriyet Halk Partisi muhakkak ki daha faal bir vaziyete geçmiştir. Bütün bu neşriyat ve beyanlar Halk Partisi'nin bu son çalışmalarının bir aksül ameli olsa gerekir. Başlık demece verilen dolaylı karşılık. İçişleri Bakanı Halk Partisi müfettişlerinin bölgelerdeki dedikodularını açıkça arkalıyor, devletle parti arasında sıkı bir işbirliği olduğunu ortaya koyuyordu. Nitekim Ulus'ta yayınladığı başyazılarında Fransız ihtilalinden örnekler vererek Demokrat Parti'den yana olanların akıbetlerini bu örneklerle tasvire çalışıyordu. İşte Halk Partisi ile Demokrat Parti'nin ilk çatışması böyle başlamıştır. Bu beyanat Halk Partisi'nin üst kademesi arasında büyük bir telaş yarattı. Demokrat Parti'nin iktidara hazırlandığı heyecanla düştüler ve hemen 26 Nisan'da CHP Parti grubunda normal olarak Eylül'de yapılması gereken belediye seçimlerinin 1 Mayıs'ta yapılmasını karar altına aldılar. Bu karar 27 Nisan'da gazetelerde yayınlandı. Böylece kararın yayınlandığı tarihte seçimlere ancak 3 gün vardı. Halk Partisi grubunun bu kararı 30 Nisan'da Büyük Millet Meclisi'nde müzakereye kondu. Adnan Menderes, Refik Oraltan, Emin Sezak yaptıkları birer konuşmayla iktidarı uyarmaya çalıştılar. İktidarın muhalefet karşısında nasıl bir tutum içinde olduğunu millete gösteriyorduk.